Ayrım 27. Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov. Sayfa 250. Bazarbay yol boyunca konuşmadı. Kafasından durmadan karamsar fikirler geçiriyor. Yalnız tehlikeli bir yerden geçerken müşterilerini uyarmak için ağzını açıyordu. Karısı yüzünden ne keyfi kalmıştı ne huzuru. Ne illet ne çekilmez karıydı bu Tursun. Her şeye karışır, rezalet çıkarırdı. Bir şeye karışmadan susup oturmak hasta ederdi onu. Onunla hayat, hayat değildi. Kadın gündüz bir kedidir, gece yılan diyenler çok doğru söylemişlerdi. Bu işte bile hem de yabancıların yanında çenesini tutamamış bağırıp çağırmıştı. Senin canın gezmek istiyor demişti. Bırak ne halleri varsa görsünler. Sana ne jeologlardan. Ağılda bir sürü iş var. Koyunlar kuzulayacak. Çocuklar ayağımın dibinden ayrılmıyor. Ağabeyleri yatılı okulda birer serseri, birer hayt olup çıktılar. Tatilde geldikleri zaman tıkınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bana yardım etmek için parmaklarını bile oynatmıyorlar. Üstelik fosur fosur sigara içiyorlar. Gizli gizli vodka içtiklerine de eminim. Onlara bir bakan, terbiye veren yok ki. Okul müdürü de ay yaşın teki zaten. Sen de onlara evde çok iyi örnek oluyorsun doğrusu. Sarhoş olup sızmaktan başka bir şey yapmıyorsun. İyi ki at evin yolunu biliyor da içki aleminden alıp getiriyor seni buraya. Yoksa şimdiye kadar çoktan bir yerlerde sızıp gebermiştin. Pis karı. Ne kadar dayak yese yine de o yılan dilini tutamıyor. Kaç defa boğazını sıkmıştı onun, neredeyse öldürecekti. Gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi olmuştu. Sonra tek kelime söylememeye, hiç ağzını açmamaya söz vermişti de canını kurtarmıştı. Ama bütün bunlar ders olmamıştı ona. Dayaktan yüzü gözü morluk içinde, göm gök olduğu için Gök Tursun lakabını takmışlardı ona. Ama o gün karısının çenesini kapatmanın yolunu bulmuştu. Onu bir şey söyleyecekmiş gibi içeri çağırmış, sonra hiçbir şey söylemeden omuzlarından tutup duvara dayamıştı. İşte o anda karısının baygın ve vaktinden önce ihtiyarlamış şişik yüzünde, dişsiz ağzının korku ile sırıtışında, birlikte geçirdikleri yılların hüznünü, yılgısını görmüştü. Birikmiş sayısız acıları, çileleri, talihine karşı haklı olarak duyduğu kırgınlıkları okumuştu. Ve birdenbire kendinden utanmıştı biraz. Kancık demişti alçak sesle. Bir daha çeleni açarsan tahta kurusu gibi ezerim seni. Ve onu şiddetle itip bırakmıştı. Tursun kovaları alıp sessizce avluya çıkmış, kendisi de biraz nefes alıp sakinleştikten sonra jeologlarla birlikte gitmek için atına yerlemişti. İyi, güzel bir atı vardı ve tek tesellisi, tek övüncü de bu idi. Haradan alınan bir at idi bu. Oradaki aptallardan biri onu siyah donundan dolayı beğenmemiş, cins at için bu karışık donu uygun bulmamıştı. Ne önemi vardı bu ayrıntının? Çok iyi bir attı bu. Dar ve dik yollarda yürümeyi çok iyi bilirdi. Hele dayanıklılığına hiç diyecek yoktu. Sırtından hiç inmediği halde yorulmak nedir bilmezdi. O yörede çalışma kahramanı Boston'un atını saymazsak çobanların hiçbirinde böyle mükemmel bir binek atı yoktu. Cimri'nin tekiydi bu Boston. Bazarbay'la o görünüşte hiçbir sebep yoksa da birbirlerinden nefret ederlerdi. Ama kabul etmesi gerekirdi ki iyi bir at geçirmişti eline. Don yöresinde yetişen bir al at idi ve onun için adını Don Külük koymuştu. Onun üstüne titriyordu. Hem sonra Ernazar'ın dulu ile evlendikten sonra eğer de pek kurumlu, pek çalımlı oturmaya mecbur hissediyordu kendisini. Öyleydi vallahi. Bu Ernazar 3 yıl önce Alamengü boğazını geçerken bir çukura düşüp ölmüş ve buzların arasında sıkışıp kalmıştı. Çoğu kez tek sıra halinde devam ediyorlardı yolları da. Kış bitiyordu. Karların erimeye başladığı güneşli yamaçlarda, çakıl taşlarının görünmeye başladığı yerlerde bir bahar kokusu da duyuluyordu artık. Hava temiz ve sakindi. Tam dikey yükseltide bulunan güneş dağların eteğindeki gölü mavi bir sedef gibi parlatıyordu. Az sonra boğaza girdiler. Ayna parıltılı sular görünmez oldu. Dik yamaçlar aşağıya doğru uzanan görüntüyü gizledi. Şimdi kopuk taşlar ve sarp kayalardan oluşan ve onları her yandan tehdit eden bir dünyada idiler. Pazar Bey böyle bir yere gelmek nereden akıllarına düşmüş dedi kendi kendine. Ve Başat geçidinden sonra uygun bir yere ulaştıkları zaman hemen dönmeye karar verdi. Dipnot, Başat Kırgız lehçesinde kaynak. Başat geçidi dosdoğru ısık göle götürürdü onları. O uygun yere geldiler. Pazar Bey kılavuzluk ücretini aldı. Onlara veda etmeden önce gururla bıyığını sıvazlayarak ve hafifçe gülümseyerek evlatlar dedi, hepimiz erkeğiz değil mi? Ben de çocukluğu çok gerilerde bıraktım. Şu anda boğazım kupkuru, beni böyle bırakmazsınız herhalde. Bir kadeh vodkadan fazlasını ummuyordu. Ama jeologlar cömert davrandılar. Ona evinde içmesi için yarım litrelik dolu bir şişe verdiler. O yeşilim trak şişeyi, o yöredeki bir fabrikanın ürünüydü, aldıktan sonra morali iyice yükseldi. Sabırsız ve coşkulu bir şekilde jeologlara çadır kurmaya en elverişli yeri, ateş yakmak için çalıları nereden bulacaklarını gösterdi. Sonra hararetle ellerini sıkıp ayrıldı onlardan. Atına oraya kadar getirdiği yulafı yedirmek için bile beklememişti. At buna pek aldırmazdı, zaten bu durumlara alışıktı. Pazar Bey planına uygun olarak önce tepeye tırmandı, sonra Başat'a indi. Burada hava daha aydınlık, yamaçlar ağaçlıydı. Birçok Başat akıyordu ve geçidin adı da bu yüzden Başat idi. Bir yandan mola vermek için uygun bir yer arıyor, bir yandan da sabırsızca kürklü paltosunun üzerine geçirdiği yağmurluğun cebindeki şişeyi yokluyor, okşuyordu. Dayanma sınırını bildiği için bir içişte şişenin yarısını bitireceğini biliyordu. Ardından biraz su içer ve sonra yoluna devam ederdi. Bu durumda en güç şey atın üzerinde düşmeden durabilmekti. Eğerden düşmezse at onu götürürdü. Uzun zamandan beri buna alışıktı hayvan. Zavallı gök tursun. Kocasını şeytanın koruduğunu söylemekte haklıydı. Çünkü Bazarba hiç attan düşmemişti. Bir derenin kıyısına gelip durdu. Küçük dere üzerini örten ince ve saydam buz tabakasının altında şırıl şırıl akıyordu. Yapmayı düşündüğü şey için en uygun yerdi burası. Etrafı sancaklarla, cüce söğütlerle kaplıydı. Kar azdı. Atın gemini çıkararak yem torbası olarak da kullandığı heybeyi başına taktı. Hayvan büyük bir nefes verdikten sonra gözleri yarı yumulu olarak hatur hutur yemeye başladı yulafını. Böylece hem karnını doyuruyor hem yorgunluk çıkarıyordu. Pazar Bey dere kenarındaki bir kütüğün üzerine rahatça oturdu, cebinden şişeyi çıkardı, güneşe doğru kaldırıp aşina gözlerle baktı. Şişenin bir özelliği yoktu ama ona bakarken güneşin de batmak üzere solduğunu fark etti. Uzayan gölgeler yavaş yavaş manzarayı örtmeye başlamıştı. Bir saat, belki daha kısa bir süre sonra güneş batacaktı ama onun acelesi yoktu. Daha içmeden keyifleniyordu. Kalın tırnağı ile usulca şişenin kapağını açtı. Önce bir güzel kokladı, sonra başını kaldırıp şişeyi ağzına yapıştırdı. Oburca akıttığı ilk yudumlar boğazını yakarak geçti. Elini uzatıp avucuyla biraz su ve buz kırıkları aldı ve olduğu gibi ağzına attı. Dişleri arasında ezilen buz parçacıklarının hoş gıcırtısını da kafatasında duydu. Ama yüzünü korkunç şekilde buruşturmuştu. Yine de hoşnut olduğunu belirten gurultular çıkardı. Gözlerini kapatıp vodkanın başına vurmasını, dağların ve kayaların buğulanmasını, birbirine karışmasını, yüzlerce anlaşılmaz sesin beynine ulaşmasını bekledi. Sarhoşluğun eşiğinde öylece donup kalmışken birden inlemeler, çocuk ağlamasına benzer sesler duydu. Çok yakından gelen bu sesleri kulak kabartarak dikkatle dinledi. Şimdi daha iyi işitiyordu. Yakınındaki sık çalıların ardında üreyen enikler vardı. İstem dışı bir hareketle bir yudum vodka daha çekti. Sonra şişeyi bir taşa dayayarak oraya bıraktı, dudaklarını sildi, kulağını sesin geldiği yöne çevirerek ayağa kalktı. Evet, yanılmıyordu. Yavru hayvanların bulunduğu bir yuva ya da in vardı yakınında. Bunlar akbar ve taş çaynarın dört küçük yavrusuydu. Zamanından önce ilkbaharın ilk günleri bile gelmeden doğan yavrular. Son 3 yıldan beri karşılaştıkları sayısız ve beklenmedik olaylar kurtların hayat ritmini bozmuştu. Yavrular anneleri geciktiği için inliyor, ağlaşıyorlardı. Bazar Bay içkili olmasaydı o seslerin geldiği yere gitmeden önce iyice düşünürdü. Ama vodka etkisini göstermeye başlamış ve onun düşünme gücünü almıştı bile. Hiç tereddüt etmeden yuvaya doğru yürüdü. Önce yuvayı bulmakta biraz güçlük çekti ama koku alma duyusundan da yararlandı. Çok belirgin kurt izleri çıkmıştı karşısına. Kurtlar tedbir olsun diye hep kendi izlerinden yürürlerdi. Sonra çalıların arasından gerçek bir hayvan mezarlığı buldu. Kemirilmiş kemiklere, yarısı yenmiş iskelet parçalarının çokluğuna bakılırsa bu yırtıcılar burada uzun süreden beri yaşıyordu. Çünkü bunlar artan avlarını böyle bir yere depo eder, karınları acıkınca ya da başka av bulamayınca yerlerdi. Bazarbay izlerden giderek bir kaya yarığının arasında hayvanların inini buldu. Oraya girmekten korkmalıydı. Büyük kurtlarla burun buruna gelebilirdi çünkü. Ama yavru kurtlar birbirleriyle yarışırcasına inlemeye devam ediyor, sanki onu çağırıyorlardı. Yavru kurtlar ne bileceklerdi anne ve babalarının isteyerek gecikmediklerini? Kurtların avlanmasına en elverişsiz bir mevsimdi. Avlayabilecekleri hayvanlar pek sıska, pek azdı. Muflonların, dipnot, yabani koyun ve dağ keçilerinin en zayıfları zaten öldürülmüşlerdi. Yabani koyun sürüleri doğum zamanını geçirmek için uzak yaylalara gitmişti. Evcil hayvanlar ise yine doğum için korunaklı ağıllarda toplanmış bulunuyordu. Bu şartlarda durmadan süt isteyen, yiyecek isteyen yavruları beslemek hiç de kolay değildi. Akbar bir deri bir kemik kalmış, tanınmaz hale gelmişti. Zayıf ayakları, sarkık memeleri de kendisinin gölgesiydi sanki. Erkek kurtlar daha dayanıklıydı. Birkaç gün hiçbir şey yemeseler de olurdu. Ama süt emziren bir ana kurdun aç kalmaması gerekirdi. Akbar beslenmek için az bulunan güçlü hayvanları avlamak tehlikesini de göze almak zorundaydı. Kendisi ölürse yavruları da ölürdü çünkü. Her zaman olduğu gibi Akbar önden gidiyor, taş çaynar peşinden geliyordu. Şimdi bir an önce av bulmak zorundaydı. Avı bulacak, yakalayıp öldürecek, olabildiğince çok et yiyecek ve sonra inine dönüp hazmedecekti ki yavrularına süt yapabilsin. Karların erimeye başladığı yerler kaygan, gölgeli yerler ise sert ve soğuktu. Ama kurtlar yavaşlamadan hep aynı hızla ilerliyorlardı. Küçük hayvanlar henüz inlerini terk etmemişti, sürüler ise çok uzaktaydı. Yollarını şaşırmış kocabaş hayvanlar kalıyordu onlara. Atlar, sığırlar, develer. Taş çaynar bunları Akbar'ın yardımı olmadan avlayamazdı. Zaten tek başına bunlardan birini yakalasa bile bütün gücüne rağmen sürükleyip yuvalarına kadar götüremezdi. Nitekim birkaç gün önce tek başına aşağılarda yolunu şaşıran bir eşek yakalamış ama onu taşıyamamıştı. Bunun üzerine eşi Akbar gece yarısı yuvasını terk edip avın bulunduğu yere gelmiş ve karnını doyurabilmişti. Böyle fırsatlar pek az çıkıyordu karşılarına. Eşekler yalnız dolaşmaz, genellikle yanlarında birileri bulunurdu. İşte bu sebeplerden dolayı Akbar da taş çaynarla birlikte gitmek ve karnını avı buldukları yerde doyurmak zorunda kalmıştı. İnden çıkışının ilk saatlerinde çok endişelendi, birkaç defa geri dönmek istedi. Yavruları korumalıydı, onun sütüne ve sıcaklığına ihtiyaçları vardı. Ama korkusunun üstesinden gelerek yoluna devam etti. O an için yuvasını unuttu ve sonra birden göl civarında yeni izlerle karşılaştı. Yırtıcılık içgüdüsü her şeyi unutturdu. Kurtlar buldukları izden giderek geniş bir vadiye ulaştılar. Burada üç yak otluyordu. Dipnot, yak Tibet'te Asya'nın bazı yörelerinde yabani ya da evcil olarak yaşayan kılları uzun öküz türü, Tibet öküzü, Tibet sığırı. Besbelli yollarını şaşırdıkları için gelip kalmışlardı buralarda. İri hayvanların orta boylularıydı bunlar. Vücutları kış sonunda oldukları için kalın ve iri kıllarla kaplıydı. Akbar ve Taş Çaynar geçen yıl bu bölgeye yeni geldikleri zaman da karşılaşmışlardı yaklarla. Ama henüz bölgenin yabancısı oldukları için bunlara saldırmamış, daha küçük avlarla yetinmişlerdi. Bugün ise yiyeceğe çok ihtiyaçları vardı ve yaklaşmak için manevra yaparak vakit kaybetme sırası da değildi. Yakınlarda insan da görünmediği için hemen hücuma geçtiler. Yaklar kurtları görür görmez böğürüşerek, rastgele tekme savurarak kaçmaya başladılar. Ama kurtlar daha hızlı koşuyordu. Az sonra nefesleri kesilen otçulların durup karşı koymaktan başka çareleri kalmadı. Ortalıkta insan olmayınca bir süre için dünyanın eski zamanlardaki dengesi kuruluverdi. Bu güneşe, bu ıssız dağlara ve mutlak sessizliğe otçul ya da etçil bu beş yaratık eşit olarak sahiptiler. Otçullar bu dövüşü hiç istemezlerdi ama akbar ve taşçaynar da onlara sırt çevirip elleri boş dönemezlerdi. Açlıktan mideleri kazınıyordu. Kendilerinin ve yavrularının yaşamaları için yaklarla boy ölçüşmek zorundaydılar. Otçullar da başka kurtuluş yolu olmadığını anlamışlardı. Hem korkmuşlardı hem de öfkeliydiler. Dönüp başlarını eğdiler, kulakları sağır edercesine böğürerek ön ayaklarının toynaklarıyla yeri dövmeye başladılar. Kurtlar küçük sıçrayışlarla çevrelerinde dönüyor, üzerlerine atılmak için en uygun anı kolluyorlardı. Güneş ve dağlar telaşsız, heyecansız seyircilerdi şimdi. Tehlikeye rağmen akbar sabırsızlanıyordu. Kendine göre en zayıf otçulu seçerek atılmaya karar verdi. Otçulun kanlı gözlerinde bir tereddüt görür gibi olmuştu. Bu pek emin bir durum olmasa da saldırma kararını verdirmişti ona. Hiç oyalanmadan, bir an bile duraksamadan otçulun omzuna atladı. Otçul hiddetle ve hızla başını sallayarak ve taş çaynarı saldırısından önce akbarı yere fırlattı. Karnına birkaç boynuz indirdi. Sonra da ayakları altında ezeceği anda akbar bir yılan gibi kayıp kurtuldu. Yeniden sıçrayıp bu defa hasmının ensesine dişlerini batırdı. Hayvanın diken diken olan kalın kılları dilini yaraladı. Korkunç, yırtıcı tabiatı yaşamak için öldürmesini gerektiriyordu. Ama bugün kolay yutulur bir av çıkmamıştı karşısına. Yaklar ne saygalara benziyordu ne de tavşanlara. Olanca güçleriyle direnmeden boğazlatmıyorlardı kendilerini. Ve bu yak yaralı ve kanlar içinde olsa da daha uzun süre dövüşebilir, belki fazlasını da başarabilirdi. Ama akbarın şansı bu defa ona yardım etti. Taş çaynar da ondan hemen sonra aynı otçula saldırmıştı. Akbarla uğraşan hayvanın boğazına güçlü dişlerini geçirmiş ve yak bu ikinci hasmını karşılayacak zaman bulamamıştı. Taş çaynar öyle müthiş saldırmış ve dişlemişti ki yak sendelemiş, vücudundan oluk gibi kan akarak yere serilmiş ve can çekişmeye başlamıştı. Gözleri yavaş yavaş donuklaştı. Öteki iki yak daha kavganın başında kaçıp gitmişlerdi. Boğuşma yerinden iyice uzaklaştıktan sonra yavaşladılar ve hiçbir şey olmamış gibi ağır ağır yürüdüler. Can çekişen yak daha son nefesini vermeden kurtlar ondan parçalar koparmaya başladı. Akbar pençelerinin de yardımıyla karnını yarmış, hala canlı olan hayvanın sıcak etini dişleyerek yutmaya başlamıştı. Az zamanda karnını iyice doyurmak için acele ediyordu. Bir an önce yavrularının yanına dönmek istiyordu çünkü. Taş çaynar ise hayvanın gövdesini parçalıyor, vahşi hırıltılar çıkararak zalim bir kasap gibi eklemlerini kırıyordu. Karınlarını doyurduktan sonra inlerine gidecek, geceleyin dönüp artan yiyecekleri götüreceklerdi. Şimdilik iri iri lokmaları güçlükle yutarak ziyafet çekiyorlardı kendilerine. Ötede yavru kurtlar ısınmak için birbirlerinin üzerine abanarak bağırışıyor, inliyorlardı. Karınları çok açtı. İnin gerisinde bir hareket duyunca daha da yükselttiler seslerini. Titreyen minik bacaklarıyla düşe kalka sevinçle dışarıya doğru ilerlediler. Bu da kanter içinde kalan Bazarbay'ın işini kolaylaştırdı. Dar kaya kovuğuna kürklü paltosunu çıkararak ve sağa sola tutuna tutuna girebilmişti. Yavrulardan üçünü kucağına aldı, dördüncüsünü ensesinden yakaladı ve geri geri giderek kurt yuvasından dışarı çıktı. Batmak üzere olan güneşin ışıkları karlı yamaçlardan yansıyarak gözüne vuruyor, görmesini güçleştiriyordu. Derin bir nefes alarak ciğerlerini temiz hava ile doldurdu. Hayvanların soluk verişlerini dinledi. Kucağındaki yavrular kımıldamaya, elindeki ise kurtulmak için çırpınmaya başlamıştı. Bazarbay paltosunu alarak dereye doğru hızla yürüdü. Bunları hayvanat bahçesine satarsa iyi para alacağından emindi. Geçen yıl bir çoban böyle yavrular bulmuş ve ona her biri için 50 ruble ödemişlerdi. Sert bir hareketle atın yulaf torbasını aldı, yulafları yere döktü, kurt yavrularını heybesinin iki gözüne ikişer ikişer yerleştirdi ve sonra eğerin terkisine bağladı. Daha fazla gecikmemek için atına bindi. Şanslıydı doğrusu. Ama büyük kurtlar gelmeden uzaklaşmalıydı oradan. Vodka şişesini ancak atına bindikten sonra hatırladı. Vakit kaybetmemek için inip almadı. Eksik olsun dedi. Bu kurt yavrularını satıp elde edeceği para ile kasalar dolusu vodka alabilirdi. Şimdi önemli olan bir an önce uzaklaşmasıydı. Az sonra yaptığı tedbirsizliği düşündü de tüyleri diken diken oldu. Elinde bir tüfek bile olmadan nasıl girmişti o kurt inine? Ana kurt ya da baba kurt yakınlarda bir yerde olabilirdi. En uysal hayvan olan bir dişi geyik bile yavrusunu korumak için canını dişine takıp dövüşürdü. Şimdilik göze aldığı tehlikeyi düşünmüyor, atını dört dala sürerek arada bir gün batısına doğru endişe ile göz atıyordu. Kayalar arasına alacakaranlık çökmüştü bile. Bir an önce bu tehlikeli boğazdan kurtulmalıydı. Göle yaklaştıkça rahatlıyor, kendisini emniyette hissediyordu. Bir yandan da ele geçirdiği ganimeti birine göstermek için can atıyordu. Eve gitmeden önce meyhane arkadaşlarından birini bulup bu olayı anlatmayı da düşünmüyor değildi. Acaba değer miydi? Herhalde ona birkaç kade, her yavru için en az 100 gram vodka ısmarlayan olurdu. Hem uzun zaman borçlu kalmayacaktı ki. Daha üçte ikisi şişede kalan vodkasını derenin kenarına bırakıp geldiği için şimdiden pişmanlık duymaya başlamıştı. İşkembesini harekete geçirmek için şu anda bir duble vodka ne kadar iyi olurdu. Ama bir yandan da içki içmeye her zaman fırsat bulacağını, şimdi asıl işinin bu hayvancıkları sağ salim evine ulaştırmak ve beslemek olduğunu düşünüyordu. Büyük kurtlar istedikleri kadar inatçı olsunlardı. Bu yavrular daha süt eniydiler ve gözleri açılalı da çok olmamıştı. Bakışlarından belliydi bu. Zaten heybenin içinde çaresizdiler işte. Bazarbay uzun süredir takip edildiğini bilmiyor, hiç kuşkulanmıyordu. Bu maceranın sonunu da ancak Allah bilebilirdi. 27. ayrımın sonu. Sayfa 259.